Ayrım 34, Osmanlı İmparatorluğu'nda Ermenilere yönelik muamele, 1915-1916 cilt 1, James Bryce Arnold Toynbee, sayfa 468. 62, Erzincan. Danimarkalı daha önce Erzurum'da Alman askeri misyonunda hizmet etmiş olan iki Kızıl Haç hemşiresinin ifadesi, bir İsviçreli tarafından bize iletilmiştir. Dipnot, bu iki hemşire 1914 Ekim'inden 1915 Nisan'ına kadar Erzurum Alman Hastanesi'nde çalışmışlardır. Editör. Miss Flora A. Wedel Yerlesberg'in ifadesi, bakınız doküman 7. Kendisi daha önce Erzurum'daki Alman Kızıl Haç'ında çalışıyordu. Kaydedilen olaylara kendisi ve Danimarkalı bir meslektaşının tanıklıkları, Monsieur Leopold Favre'ye Doktor Lepsius tarafından aktarılmıştır. Orijinali Schuhart tarafından Alman dışişlerine iletilen Alman raporunun kopyası, Frankfurt 21 Ağustos 1915 tarihli. Aus Martiges, Amt Politisches Archiv Türkei, 183 Taksim 38, A24-724, AS. 1915 Mart'ında daha sonra tifüsten ölen bir Ermeni doktordan Türk hükümetinin büyük çapta bir katliama hazırlandığını duymuştuk. General Passelt'ten bu söylentilerin doğru olup olmadığını öğrenmemizi istemişti. Daha sonra generalin kibar bir subaydı, aynı şeyden korktuğunu duyduk. Bu yüzden görevinden alınmasını istemişti. Tifüse yakalandı ve sonuçta hastanenin kadrosunda bazı değişiklikler oldu. Erzurum'dan ayrılmak zorunda kaldık. İyi hizmetleriyle Ermenilerde güven uyandıran Erzurum Alman konsolosunun aracılığıyla Erzincan Kızıl Haç'ında iş bulduk ve 7 hafta orada çalıştık. Haziran başlarında Erzincan Kızıl Haç Misyonu Başkanı Operatör Doktor A, bize Ermenilerin Van'da isyan ettiklerini, onlara karşı sert önlemler alınacağını, kitle halinde idamlar yapılacağını ve Erzincan'ın bütün Ermeni nüfusunun göç ettirileceğini, bu insanların Mezopotamya'ya yerleştirileceğini, artık azınlık olacaklarını söyledi. Her nasılsa katliam yapılmamış ve göçmenlerin beslenmesi, askerlerin muhafızlığında göç ettirilerek kişisel güvenliklerinin sağlanması konusunda önlemler alınmıştı. Erzincan'da vagonlar dolusu bomba ve silahların ele geçirildiğini söyledi. Tutuklamalar yapılmıştı. Kızıl Haç'ın sürgünlerle herhangi bir ilişki kurulması yasaklandı. Belirli bir çevreden uzaklaşmak, belirlenen sınırın dışında yaya ya da atla dolaşmak da yasak edilmişti. Bundan sonra Erzincan halkına mallarının mülklerini satmaları için 7 günlük süre verildi. Tabii bu mallar yok pahasına satıldı. Haziran'ın ilk haftasında ilk konvoy yola çıktı. Varlıklı olanların araba kiralamalarına izin verilmişti. Dipnot, 7 Haziran, Allgemeine Missions Zeitschrift, November 1915. Harput'a gideceklerdi. İzleyen 3 gün boyunca bunu diğer sürgünler izledi. Dipnot, Allgemeine Missionszeitschrift'in Kasım 1915 sayısının verdiği sayı 20.000-25.000 idi. Birçok çocuk Müslüman ailelerinin yanına bırakılmıştı. Daha sonra yetkililer bu çocukların da kentten gönderilmesine karar verdi. Hastanemizde çalışan Ermeniler de aileleriyle birlikte gideceklerdi. Hasta bir kadın bile onlarla gitmek zorundaydı. Bu kadını tedavi eden Doktor Neukirchen, protestosu kadının yola çıkarılmasının birkaç gün ertelenmesine yetmedi. Ayakkabı tamircisi olarak çalışan bir asker, hemşire B'ye şöyle dedi. Dipnot raporu yazan iki kişiden biri, yazar olaylara tanık olan öteki kişinin adını bilmektedir. Ama hemşire B, Doktor A ve Mr. G'nin adları bilinmiyor. Editör, Doktor A, Doktor Coley'i, Mr. G ise Bay Gelsen'i simgeliyordu, A.S. 46 yaşındayım, yine de askere alındım. Askerden muaf tutulmak için her yıl para ödüyordum halbuki. Hükümete karşı hiçbir zaman herhangi bir şey yapmadım. Şimdi bütün ailemi, karımı, 5 çocuğumu, 70 yaşındaki annemi benden ayırıyorlar. Nereye gideceklerini bile bilmiyorum. 1,5 yaşındaki küçük kızına çok bağlıydı. Öyle tatlı bir çocuk ki, gözleri öyle güzel ki diyordu. Ertesi gün çıka geldi. Gerçeği biliyorum dedi. Hepsi öldürülmüş. Evet, gerçek buydu. Türk aşçımız ağlayarak geldi. Kürtlerin Kemah Boğazı'nda konvoya saldırdığını, her şeyi yağmaladıklarını, göç edenlerden birçoğunu öldürdüklerini anlattı. Bu olay 14 Haziran'da olmuştu. Dipnot, Kemah Erzincan'dan 12 saatlik uzaklıkta, Fırat'ın iki yanı yüksek kayalarla sınırlanmış, dar bir boğazdan aktığı yer. Harput Koleji'nde öğretmenlik yapan iki genç Amerikalı öğretmen katliamdan sağ kurtulmuştu. Bunlar göçmen konvoyunun çapraz ateşi altında kaldığını, yanlardan ateş edenlerin Kürtler ve geriden ateş açanların ise Türk başı bozuklar olduğunu anlattılar. Öğretmenler kendilerini yere atmış, ölü taklidi yapmışlardı. Sonra dolambaçlı yollardan Erzincan'a geri dönmeyi başardılar. Karşılaştıkları Kürtlere rüşvet yediriyorlardı. Birinin yanında nişanlısı vardı ve kadın kılığındaydı. Türk sınıf arkadaşı tarafından gizlendi. Erzincan'a vardıklarında bir jandarma kızı zorla kaçırmaya kalkıştı. Nişanlısı engel olmak istedi. Genç adam öldürüldü ve kızlar Türklerin evlerine götürüldü. Onlara iyi davrandılar. Fakat dinlerini değiştirmeye zorladılar. Bu haberleri hastanemizde Ermeni hastalara bakan genç bir doktora ilettiler. Biz de böylece öğrenebildik. Onları Harput'a götürmemiz için haber bıraktı bize. Ellerinde zehir olsa kendilerini zehirlerler dedi doktor. Yol arkadaşlarının başına neler geldiğini bilmiyorlardı. Ertesi gün 11 Haziran günü düzenli birliklerden bir kısmı 86. Süvari Tugay'ı Kürtleri zapturapt altına almaları için gönderildi. Dipnot, tanıkların aşçıdan ve Ermeni kızlardan katliam olayını öğrenmelerinden sonra değil, Erzincan'dan son konvoyun hareket etmesinden yani 10 Haziran'dan bir gün sonra. Ayakkabıcı aşçı ve iki kızın anlattıkları parantez içindedir ve bu yüzden metinde atlamalar olmaktadır. Editör. Daha sonra bu askerlerden savunmasız Ermenilerin nasıl öldürüldüğünü öğrendik. Bir kişi bile sağ kalmamıştı. Katliam saatlerce sürmüştü. Kadınlar dizleri üstüne çökmüş, çocuklarını Fırat Nehri'ne atmışlardı. Dipnot, daha fazla ayrıntı Allgemeine Missionszeitschrift'in Kasım 1915 sayısında bulunabilir. Dehşet içinde bağırdık, kadınları mı vurdunuz? Ne yapalım, emirler böyleydi diye cevap verdiler. Birisi şunları ekledi, tüyler ürpertici bir görüntüydü. Bu nedenle ben ateş etmedim. Editör. Genç bir asker şöyle diyordu, çok korkunç bir olaydı, ben ateş etmedim, ateş eder gibi yaptım. Birçok Türk'ten olayı kınamalarını ve duydukları üzüntüyü dinledik. Asker bize cesetlerin nehre taşınması ve katliamın izlerinin silinmesi için kağnıların bile hazır bekletildiğini anlattı. Dipnot, ayın 11'inin akşamı askerlerin ganimetleri yüklenmiş olarak kente döndüklerini gördüm. Hem Türklerden hem de Ermenilerden çocuk cesetlerinin yol kenarlarına atıldığını duyduk. Ertesi gün Mısır tarlalarını silahlarla taradılar. Mısırlar insan boyuydu ve içlerinde saklanan Ermeniler vardı. O zamandan beri sürgün konvoyları ardı ardına gelmeye başladı. Yolda öldürülüyorlardı. Ayrı ayrı mahallelerden aldığımız bilgilere göre onların başına geleceklerden hiç kuşkumuz kalmamıştı. Daha sonraları Rus şoförümüz kurbanların elleri arkalarına bağlı olarak nehir yamacından aşağı atıldığını anlattı. İnsanların sayısı çok fazla olduğunda ve onlardan kurtulmak güçleştiğinde bu yöntem uygulanıyordu. Katillerin işini kolaylaştırıyordu bu. Hemşire B ve ben tabii ki önce ne yapabileceğimizi düşünmeye koyulduk ve bu konvoylardan biriyle Harput'a kadar gitmeyi kararlaştırdık. Yoldaki katliamların hükümetin emriyle yapılıp yapılmadığını henüz bilmiyorduk. Jandarmaların Ermenilere karşı sert muamelelerini kendi gözlerimizle görebileceğimizi söylediler. Kürtçe konuştuğumuzdan ve Kürt kabilelerle iyi ilişkilerimiz olduğundan Kürtlerin saldırılarını belki de önleyebilecektik. Erzurum konsolosuna telgraf çektik. Hastanedeki işimizden çıkarıldığımızı söyledik ve Almanya'nın çıkarı bakımından Erzincan'a gelmesini istedik. Cevap olarak görevimi bırakıp gelmem olanaksız. 22 Haziran'da buradan geçecek olan Avusturyalıları bekliyorum şeklinde bir telgraf gönderdi. 17 Haziran akşamı Kızılhaç eczacısı Mr. C ile yürüyüşe çıkmıştık. Sürüp giden mezalimden o da bizim kadar dehşete düşmüştü. Bu konudaki duygularını açıkça anlattı. O da işinden çıkarılmıştı. Yolda bir jandarmayla karşılaştık. Bize 10 dakika uzaklıkta Bayburt'tan gelen büyük bir göçmen kafilesinin bekletildiğini söyledi. Heyecanlı bir biçimde insanların nasıl birer birer öldürülüp uçuruma atıldığını anlattı. ''Keze keze geliyorlar, öldürün, öldürün, itin uçuruma bunları'' diye bağırışıyorlarmış Kürtler. Dipnot, her gün 10-12 erkek öldürüp uçuruma atılıyordu. Allgemeine Missionszeitschrift. Asker bütün köylerde kadınların nasıl ırzına geçildiğini, kendisinin de bir kızı kaçırmak istediğini ama onun kız olmadığını söylediklerinde vazgeçtiğini anlattı. Çocuklar ağlarsa ve yürüyüşü aksatırlarsa kafaları ezilerek öldürülüyorlardı. Üç kızın çıplak ölüleri yerde yatıyordu. Bir hayır işlemek için onları gömdüm. Bu sözlerle anlattıklarını bitirdi. Ertesi sabah çok erken bir saatte sürgünlerin yürüyüş kolunun evimizin önünden geçtiğini gördük. Erzincan'ın içine doğru giden şose boyunca ilerliyorlardı. Arkalarından gittik ve kente varıncaya kadar bir saat onlara eşlik ettik. Mr. G de bizimle geldi. Çok büyük bir kafileydi. Ama işlerinde yalnızca 2-3 erkek vardı. Gerisi kadın ve çocuklardan oluşuyordu. Kadınların çoğu delirmiş gibiydi. Durmadan bağırıyorlardı. Canımızı bağışlayın, Müslüman oluruz, Alman oluruz. Ne isterseniz oluruz, tek ki öldürmeyin bizi. Kemah boğazına, boğazımızı kesmeye götürdüler hepimizi. Sonra elleriyle bıçakla boğazları kesilir gibi bir işaret yapıyorlardı. Bazıları sessizdi, sırtlarında birkaç çıkın ve kucaklarında çocuklarla sabırla yürüyüp gidiyorlardı. Bazıları çocuklarını kurtarmamız için yalvardılar. Birçok Türk çıkıp geldi ve kimsenin iznini almadan anneleri istesin istemesin çocuklarla genç kızları alıp götürdüler. Düşünmek için zaman yoktu. Çünkü atlı jandarmalar kamçılarını sallayarak kalabalığı yürümeye zorluyordu. Kentin dış mahallelerinde Kemah Boğazı'na giden yol ana yoldan ayrılır. İşte bu noktada ortalık tam bir esir pazarına dönüştü. Biz de 6 çocuktan oluşan bir grubu yanımıza aldık. Yaşları 3 ile 14 arasında değişiyordu. Eteklerimize sarılıyordu bu çocuklar. Aynı şekilde bir küçük kız da bizimle geldi. Kızı orada bulunan aşçımıza emanet ettik. Kadın bu kızı Doktor A'nın evinde mutfakta çalıştırmak için götürmek istedi. Ama doktorun yardımcısı Rıza Bey kadını dövdü ve çocuğu sokağa attı. Bu sırada sürgünler acı çığlıklar atarak yürümeye devam ediyordu. Yanımızda 6 çocukla hastaneye döndük. Doktor A eşyalarımızı toplayıncaya kadar çocukları odalarımızda tutmamıza izin verdi. Çocukların karınlarını doyurduk. O zaman sakinleştiler. Kurtulduk artık diyorlardı. Onları aldığımızda ağlıyorlardı. Ellerimizi bırakmak istemediler. Bayburtlu zengin bir ailenin oğlu olan en küçükleri, dipnot, krikor, ase, annesinin mantosuna sarılmış yatıyordu. Ağlamaktan yüzü gözü şişmişti. Onu hiç avutamayacağımızı sanıyorduk. Bir ara pencereye yaklaştı ve bir jandarmayı göstererek, "Babamı o vurdu," dedi. Çocuklar üzerlerindeki paraları bize verdiler. 475 kuruş, 4 sterlin kadar toplandı. Anne babaları belki çocuklar öldürülmez diye bu paraları onlara vermişlerdi. Bu çocukların bizimle gelmeleri için izin almak üzere kente gittik. Bize yetkililerin yeni gelen konvoydakilerin akıbeti hakkında karar vermek için toplantıda olduğunu söylediler. Hemşire be tanıdığı biriyle görüştü ve çocukları beraberine götürmek için izin aldı. Çocuklara başka isimlerle pasaport verildi. Bu bizim için yeterliydi. Hastaneye döndükten sonra aynı akşam eşyalarımızla ve çocuklarla hastaneden ayrıldık ve Erzincan Oteli'ne yerleştik. Hastanenin Türk hademesi bize karşı çok iyi davrandı ve bu çocukları almakla hayırlı bir iş yaptınız dedi. Otelde 8 kişi küçük bir odada kalıyorduk. Gece kapı korkunç bir şekilde vuruldu ve içeride hiç Alman kadını olup olmadığı soruldu. Sonra her şey sessizleşti. Çocuklar da rahat bir nefes aldılar. İlk sordukları bizi zorla Müslüman olmaktan kurtaracak mısınız oldu. Haçlarımız hemşirelerin kızıl açı, onların istavrozuyla aynı mıydı? Bunları öğrendikten sonra rahatladılar. Onları odada bırakıp çay içmek için otelin kahvehanesine indik. Daha önce hastanemizde yatmış ve bize karşı daima minnet beslemiş olan bazı eski hastalarımızın bizi görmezlikten geldiğini fark ettik. Otel sahibi de ileri geri konuşmaya başladı. Söylediklerini herkes dinliyordu. İstanbul'da bu kadınların ve çocukların ölüm fermanı imzalandı. Hastanemizin hocası Türk imam da gelip bize birçok şeyler arasında şunları da söyledi. Tanrı bunlara acımıyorsa biz niye acıyalım? Ermeniler Van'da korkunç olaylara neden olmuş, zulüm yapmışlar. Bütün bunların olmasının nedeni dinlerinin, imanlarının eksik olması. Müslümanlar onların yaptıklarını yapmamalı. Katliamı onlardan daha insanca yapmalılar. Onlara hep aynı cevabı veriyorduk. Suçları ortaya çıkarıp onları cezalandırmalıydılar. Kadın ve çocukları öldürmek her zaman cinayettir ve cinayet olarak kalacaktır. Sonra mutasarrıfa gittik. Onunla daha önce görüşmeyi başaramamıştık. Adamın görünüşü şeytan gibiydi. Davranışı ise daha da beterdi. Bize bağıra çağıra kadınlar politikaya karışmamalı, hükümetin emirlerine uymalılar dedi. Biz de ona kurbanlar Müslüman olsaydılar da aynı şekilde davranacağımızı, bizim yaptıklarımızın politikayla hiçbir ilgisi olmadığını söyledik. Bize hastaneden kovulduğumuzu, kendisinden de aynı muameleyi göreceğimizi söyledi. Bizi desteklemediğini, Harput'a gitmemize ve bize ait olan şeyleri götürmemize izin vermeyeceğini sözlerine ekledi. Bizi Sivas'a gönderecekti. En kötüsü çocukları yanımıza almamızı yasakladı. Hemen çocukları otel odasından aldırmak için bir jandarma gönderdi. Döndüğümüzde otelde çocuklara rastladık ama yanımızdan öylesine hızlı geçip gittiler ki paralarını geri vermeye bile fırsat bulamadık. Sonra parayı Doktor Lindenberg'e emanet bırakıp çocuklara vermesini söyledik. Fakat çocukları bulmak için soruşturma yaparken bir Türk subayından durumu öğrenmişti. Tam yola çıkmak üzereydik ki bize çocukların öldürüldüğünü söyledi. O anda daha önce sözünü ettiğimiz Rıza Bey çıka geldi ve çocukların bize bırakmış olduğu parayı istedi. O parayla başka Ermenilere yardım etmeyi kararlaştırmıştık. Artık Erzincan'da bize kuşkuyla bakıyorlardı. Otelde daha fazla kalmamızı istemediler. Bizi boş bir Ermeni evine gönderdiler. Kentin bu mahallesi bomboştu, ölü gibiydi. İnsanlar evlere girip çıkıyor, ganimet olarak ne bulurlarsa götürüyorlardı. Bu evlerden bazılarına şimdiden bazı Müslüman göçmenler yerleştirilmişti. Şimdi başımızın üstünde bir çatı vardı ama kimse bize yiyecek vermeyecekti. Doktor A'ya bir not göndermeyi başardık. O da bizim hastaneye dönmemize izin verdi. Ertesi gün mutasarrıf yaysız bir yük arabası gönderdi. Sivas'a kadar 7 günlük yolculuğumuzu bununla yapacaktık. Buna binemeyeceğimizi söyleyince Doktor A'nın aracılığıyla bir yolcu arabası gönderdi ve derhal yola çıkmazsak bizi tutuklattıracağını bildirdi. O gün 21 Haziran pazartesi günüydü. Salı gününe kadar bekleyip Avusturyalıların gelişini görmek ve yolculuğumuza onlarla devam etmek istiyorduk. Ama doktora artık bizi koruyamayacağını söyledi ve yola çıkmak zorunda kaldık. Doktor Lindenberg bize Refahiye'ye kadar eşlik etti. Dipnot bu sürgünlerin izlediği yol değildi. Yolculuğumuzun ilk gününde 5 ceset gördük. Birisi bir kadının cesediydi ve giyinikti. Ötekiler çıplaktı, birisinin kafası yoktu. Yolda bizimle birlikte yolculuk eden 2 Türk subayı vardı. Bize muhafızlık eden jandarmaların söylediğine göre bunlar aslında Ermeniydi. Bize kimliklerini açıklamadılar ve çok mesafeli, saygılı davrandılar. Ancak yanımızdan ayrılmamaya özen gösterdiler. 4. gün ortalıkta görünmediler. Onları sorduğumuzda onlarla ne kadar az ilgilensek o kadar iyi olacağı söylendi. Yolda bir Rum köyü yakınlarında mola verdik. Yol kenarında vahşi görünüşlü bir adam duruyordu. Bizimle konuşmaya başladı ve orada gelip geçen Ermenileri öldürmek için beklediğini, şimdiye kadar 250 Ermeni öldürdüğünü söyledi. Bunların ölümü hak ettiğini, liberal sosyalist değil anarşist olduklarını sözlerine ekledi. Jandarmalara bize eşlik eden 2 kişiyi öldürmek için telefonla emir aldığını söyledi. Demek ki 2 kişi ve Ermeni şoförleri bulunduğumuz yerin yakınlarında öldürülmüşlerdi. Bu katille tartışmaktan kendimizi alıkoyamıyorduk ama Rum sürücümüz bizi uyardı. Bir kelime bile söylemeyin, eğer ağzınızı açarsanız... Eliyle nişan alır gibi bir hareket yaptı. Bizim Ermeni olduğumuza ilişkin söylentiler almış yürümüştü. Bunun anlamı da idam hükmümüzün onaylanmış olduğuydu. Bir gün bir sürgün konvoyuna rastladık. Kemah Boğazı'na doğru yola çıktıklarında zengin köylerine elveda demişlerdi. Onlar geçip gidinceye kadar uzun bir süre yol kenarında bekledik. Bu sahneyi asla unutamayız. Çok az sayıda yaşlı adam vardı. Çok sayıda enerjik, sağlam yapılı kadın, pek çok çocuk. Çocukların bazıları mavi gözlü sarışındı. Bir kız çocuğu gördüklerine şaşırmış gülümsüyordu. Ama bütün yüzlerde ölümcül bir ciddilik vardı. Hiç gürültü çıkarmıyor, düzenli yürüyorlardı. Çocuklar kağnılara bindirilmişti. Geçerlerken bazıları bizi selamladı. Artık onların işleri Allah'laydı. Hıçkırıklarını başka işiten yoktu. İhtiyar bir kadın bindiği eşeğin üstünden düşmek üzereydi. Semerin üzerinde oturacak gücü kalmamıştı. O da orada öldürülmüş müydü acaba? Bunu düşünürken yüreğimiz buz kesiliyor. Bize muhafızlık eden jandarma Nene Hatun'a, Erzurum yakınlarında ve Kemah Boğazı'na 3000 kadın ve çocuktan oluşan bir konvoy götürdüğünü anlattı. Hepsi gitti, hepsi öldü dedi. Niye onlara böyle korkunç eziyetler çektiriyorsunuz, niye onları köylerinde öldürmüyorsunuz diye sorduk. Böylesi daha iyi, acı çekmeliler. Hem ölüler ortada durursa Müslümanlara yer kalmaz, cesetler kokar diye cevap verdi. Geceyi İnderes'inde geçirdik. Şebin Karahisar'a 1 günlük yoldaydık. Her zamanki gibi boş bir Ermeni evinde geceledik. Duvarda kurşun kalemle yazılmış Türkçe yazılar vardı. Yerimiz yurdumuz dağlar artık. Bizim eve barka ihtiyacımız yok. Ölüm kadehindeki acı içkiyi içmişiz. Bizim hakime kadıya ihtiyacımız yok. Evin alt katında hala kadınlar ve çocuklar vardı. Jandarmalar bunların da ertesi gün sürgün edileceğini söylediler. Fakat kendileri henüz bunu bilmiyorlardı. Evdeki erkeklere ne olmuş onu da bilmiyorlardı. Huzursuzlar ama umutsuz değillerdi. Uyuduktan az sonra çok yakından gelen silah sesleriyle uyandım. ardı ardına birçok kez ateş edildi. Bir takım emirler verildiğini işittim. Ne olup bittiğini hemen anladım ama bu zavallı insanların artık acılarının sona erdiğini düşünüp rahatladım. Ertesi gün Ermenilerin vurulup öldürüldüğünü söylediler. İşittiğimiz silah sesleri demek ki buymuş. Şimdi sivil Türkler kaçanları yakalamak için seferber olmuştu. Silahlarını alıp atlarına binip yola koyuldular. Yol kenarında iki silahlı adam gördük. Bir ağacın altında durmuş, ölmüş bir Ermeni'nin elbiselerini aralarında paylaşıyorlardı. Bir yerden geçerken toprağın üzerinde kanlar gördük. Cesetler kaldırılmıştı. Yolda yol taburunda çalışan 250 asker vardı. Jandarmalar öyle söyledi. Bunlardan bir gruba rastladık. Bir kez işlerini rahat yapmalarına izin verilmiyordu. Üç gruba ayrılmışlardı. Müslümanlar, Rumlar, Ermeniler. Ermenilerin yanında birçok subay vardı. Genç Hasan, Ermenilerin hepsi öldürülecek dedi. Yolculuğumuza devam ettik. Yol bir tepeye tırmanıyordu. Sürücümüz kamçısının ucuyla vadiyi gösterdi. O zaman Ermenilerin grubunun yoldan uzaklaştırıldığını gördük. 400 kişi kadar vardılar. Bir yamacın ucunda gözden kayboldular. Akıbetleri ne oldu bilmiyoruz. İki gün sonra Sivas'a vardık. Aynı görüntüyle orada da karşılaştık. Askerlerin süngüleri güneşte parlıyordu. Bir başka yerde askerler Ermenilerin üzerine ateş ediyor, Türk işçiler de bıçaklarla ve taşlarla kurbanlarının işini bitiriyordu. Burada 10 Ermeni kaçıp kurtulmayı başardı. Daha sonra Sivas'ta misyonun hastanesinde bu kaçan adamlara rastladık. Orada 100 Ermeni'nin boğazları kesilerek öldürüldüğünü söylediler. Bunu bize anlatan adam ense kökünden yara almış, sonra bayılmıştı. Sonra ayılmış ve 2 günde sürüne sürüne Sivas'a kadar gelebilmişti. Sivas'a 12 saatlik uzaklıkta geceyi hükümete ait bir binada geçirdik. Bir jandarma kapımızın karşısında oturup saatlerce kendi kendine söylendi durdu. Ermenileri hep kestiler, Ermenileri hep öldürdüler. Yandaki odada telefonla konuşuyorlardı. Ermenilerin nasıl yakalanacağına ilişkin talimat verdiklerini anladık. En çok da Ohannes adında birinden söz ediyorlardı. Bütün aramalara karşın onu henüz bulamamışlardı. Bir gece Ermenilere ait bir evde kaldık. Evdeki kadınlar kocalarının ölüme mahkum edildiğini yeni öğrenmişlerdi. Korkunç çığlıklar atıyorlardı. Onlarla konuşmak da yararsızdı. İmparatorunuz bize yardım edemez mi diye soruyorlardı. Jandarma yüzlerimizdeki üzüntüyü gördü ve bu kadınların çığlıkları sizi rahatsız ediyor. Onların ağlamasını, bağırıp çağırmasını yasak edeceğim dedi. Sonra her nasılsa yumuşadı. Etrafımızda olup biten korkunç olayları bize göstermekten özellikle zevk alıyordu. Hasan adındaki gence, önce Ermenileri öldüreceğiz, sonra Rumları, ardından da Kürtleri dedi. Sonra da neşeli neşeli şu sözleri ekledi. Daha sonra sıra bütün yabancılara gelecek. Rum sürücümüze daha da müthiş şakalar yapılıyordu. Şu hendeye bak, dibinde Rumlar da var. Sonunda Sivas'a vardık. Kağıtlarımızın incelenmesi bitene kadar 1 saat hükümet konağının karşısında beklemek zorunda kaldık. Sonra Amerikalıların yanına gitmemize izin verildi. Ama orada da dertler ve üzüntüler yakamızı bırakmadı. 1 Temmuz'da Sivas'tan çıktık ve ayın 4'ünde Kayseri'ye vardık. Yüklerimizi Cizvitlerin okuluna bıraktıktan sonra Talas'a kadar gitmemize izin verildi. Ama Kayseri'den ayrılmak istediğimizde red cevabı aldık ve Cizvit okuluna geri gönderildik. Okulun kapısının önünde bir jandarma bekliyordu. Neyse ki Amerikan misyonerliği bizi özgürlüğümüze kavuşturmaya başardı. Talas'a döndüğümüzde karışıklık içinde birkaç gün geçirdik. Kayseri'de olduğu gibi burada da pek çok tutuklama yapıldı. Ermeniler yarınlarının ne olacağını bilmiyorlardı. Sivas'tan da bütün Ermenilerin tehcir ettirildiğine ilişkin korkunç haberler geliyordu. Orada ve çevre köylerde neler yaşandığını Amerikan misyonuna rapor ettik. Bizi orada tutmanın söz konusu olduğunu anladığımızda, çünkü Avusturyalılarla birlikte yolculuk etmemiz engellemişlerdi, Alman elçiliğine telgraf çektik ve yola çıkmak için izin aldık. Yokluğumuzun bu kısmıyla ilgili anlatacak bir şeyimiz yok. Yalnızca bazı yerlerde çekirgelerin bütün sebze ve meyveleri mahvettiğini söyleyebiliriz. Böylece Türkler Tanrı tarafından cezalandırılmış oldular. 63. Kemah ve Erzurum. New York'ta yayınlanan Goçnak gazetesinin 4 Eylül 1915 tarihli sayısından alıntı. Dipnot, kaynağı belirlenememiştir. Kemah civarındaki Ermeni köylerinde korkunç olaylar yaşandı. Türkler katliama girişti. Sağ kalanlar çeşitli yerlere sürgün edildiler. Kadınlar bir yöne, erkekler başka bir yöne gönderildi. Ermenilere ait evler, mallar ve mülkler Van vilayetinden göçmen olarak gelen Türk ve Kürtlerin eline geçti. Batı Erzurum Ovası'ndaki Ermeni köyleri tümüyle boşaltıldı. Fiziksel bakımdan uygun olan erkekler askere alındı, geri kalanlar tehcir edildi. Ermenilerin evlerine Türk göçmenler yerleştirildi. Trabzon Ermenilerinin metropoliti Kevork Turiyan Erzurum'a getirtilip Harp Divanı'nda yargılandı. 34. Ayrımın sonu. Sayfa 479.